Merhaba, 16 Şubat. Yine cepte psikiyatride bir aradayız. Soruları yanıtlayacağız. Bazı soruları açarak, bu alanda neyin neden olmadığını ayrıntılayarak yanıtlamak istiyorum. Çünkü bazı sorular çok sık tekrarlanıyorlar. Aslında videolarını çekmiştik ama yine de sanki gündemde olan hep aynı sorular gibi. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak ve internetten hasta görmenin ne kadar kolay olabileceğini kanıtlamak. Hemen sorulara doğru geçelim. Bu sorular hafta içinde gelen sorular ve sizden alacağımız canlı sorular. Önce hafta içinde gelenlerden başlayayım hemen. Merhabalar. Hocam ben yıllardır psikolojik tedavi görüyorum. Arada verdiğim zamanlar da oldu. İlacı sosyal fobi, anksiyete bozukluğu için antidepresan kullanıyorum. 3 yıldır daha önceki yıllarda da kullandım. Askerlik muayenesi psikiyatriye gönderdiler. Sorularımı anlattım. Askerle ilişkili karar verdi. İtiraz ettim. Evet, son karar verecek. Bu durumla ilgili ne yapmam gerekiyor? Karar ne olur? Anksiyete bozukluklarında genellikle birlikte uyum sağlayamazsa askerliğe elverişsizlik kararı veriliyor. Çok ağır seviyede tedavileriniz varsa ve çok uzun zamandır tedavileriniz varsa bunları belgeleyebilirsiniz. Askerlikten tamamen gitmeden muaf oluyorsunuz genellikle. Afektif bozukluklar ve psikozlarda bu durum tam tersidir. Genellikle gitmeme kararı verilir. Ancak askere gitme kararı verilse bile kesinlikle geri hizmette oluyorsunuz. Askerlikteki rehberlik danışma merkezleri var. Bunlar sizi dikkatle izliyorlar. Yani tedaviniz eksik kalmıyor. Orada da ilaç kullanmanız sağlanıyor. Gibi gibi. Yani orada bir sistem var. Bu sizin aleyhinize bir karar ya da lehinize bir karar gibi düşün. Bir sistem var. O sistem bu doğrultuda karar veriyor ve amacı sizi rencide etmek, size zarar vermek falan değil. Ha, özenli davranılmadığını düşünebilirsiniz ya da kaldıramayacağınızı düşünebilirsiniz ama sakin olun. Samimi bir şekilde anlatın doktorunuza ve gittiğiniz zaman da anlatın. Eğer gitme kararı verilirse anlatın ya, ben bunları kullanıyorum, bu oldu. Eğer olabilirse sizi takip eden doktorunuzdan bir epikriz, tıbbi bilgi ve takip notu götürürseniz oradaki rehberlik danışmanın ve oradaki doktorların çok işine yarar. Mutlaka sizi bu anlamda koruyacaklardır diye düşünüyorum. Yani tedavi süreciniz kesintiye uğramaz. Benim annem tam anlamıyla konversiyon hastası. Düğünümde bile bayıldı. Olduğu yerde bayılıyor. Eli kolu tutmuyor. Hastaneye kalkıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Sürekli gözüm karardı diyor. Artık hasta olsa bile inanmayacak duruma geldik. Konversiyon adı Latince'de kişinin sıkıntılarını ifade edemeyip nörolojik bir belirti, yani elim ayağım tutmuyor, bayılıyorum, konuşamıyorum, göremiyorum gibi bir nörolojik bir bulguya dönüştürmesi. Aynı zamanda bir savunma mekanizması. Özellikle genç kızlarda, işte askere giden erlerde derdini anlatamayan, kendini ifade edemeyen insanlarda çok sık görülür. İyi bir tedaviyle geçmesi gerekir. Çünkü anksiyeteye bağlı bir şey bu genelde. Bunun geçmesi gerek. Ya tedavi atlanıyorsa neden tedavi olamadığımızla ilgili pek çok ciddi tedavi video yaptık. Altta yatan nedenlere bakmak, İlaç seçimi ve dozlaması ile ilgili ciddi bir takip yapmak ve mümkünse aynı doktorun, mümkünse psikiyatri uzmanı, çünkü kronik ve kirli bir vakadan bahsediyorsunuz, uzun süren bir vakadan bahsediyorsunuz, görmesinde fayda var. Yani tüm bunlara baktığımız zaman iyileşmemesi bana konversiyon hastalarının, anksiyete hastalarının mantıklı gelmiyor. Ama olabilir. Belki çok özel bir şey atlıyoruz. Böyle takip etmekte fayda var. En yakın olan psikiyatri uzmanından başlayın. Geçmişteki kullandığı ilaçlar, hangi ilaç hangi yan etkiyi yaptı, hangi dozda ne kadar sürede kullandı, hangi tetkikleri var, kronik hastalıkları neler. Bir hazırlık yapın, öyle gidin, ne olur psikiyatri uzmanına bir şey atlanmasın. Hocam devam mutsuzum, hep surat asık ama olumsuzluk yok. Modiyodel içince çok mutlu oluyorum. Şimdi Spiress içiyorum ama bir haftadır Modiyodel içmezsem mutlu olamıyorum. Modiyodel bir antidepresan değil. Aslında ağır uykuluk hastalığı için, hipersomnia için geliştirmiş bir ilaç. Fakat dopaminerjik, adrenerjik bir ilaç. Muhtemelen sizde hafif bir manik kaymaya neden oluyor. Fazla canlandırıyor. Ama antidepresan değil. Biraz reseptörlerle böyle oynamak iyi değil. Neden? Dopaminerjik ilaçları işte RSS'deki, huzursuz bacaktaki gibi kullanıp erken kullanırsak, Parkinson'daki gibi sanki hastalığı öne çekiyoruz. Bazı bu belirtileri arttırıyoruz gibi. Antidepresan değil mi diyorlar? Siz muhtemelen hani dopaminerjik bir antidepresan kullanmanız daha iyi olacak ama bunu psikiyatri uzmanınıza karar verin. Ve orada da hani bir ilacın sizi çok mutlu yapmasındaki o manik kayma, hipomanik ya da manik kayma riski çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Afektif yapıda görebiliyoruz biz bunu. Bunu böyle kullanmak biraz ilaç kötüye kullanımı gibi. Hani bunu çok önermem. Sizi çok dalgalandırır bu. Bir de sadece mutlu olmuyor insanlar bu tip kaymalarda. Çok riskli kararlar alabiliyorlar, çok güçlü hissediyorlar, çok bir anda evlenmeye karar veriyor, çok para harcamaya başlıyor, kurslara katılıyor. Yani kendinizi de iyi kullanamayabilirsiniz, enerjinizi, kendinizi, fırsatlarınızı. Yani riskli şeyler yapılabilir gibi hissettiriyor. Çok iyi bir fikir değil. Bunu yapmasa bile bazı ilaçlar, örneğin pek çok vaka var, Champix kullanan sigara bırakma ilacı, kişilerin kumar oynama risklerinin arttığı ile ilgili, garip davrandıkları ile ilgili, intihar düşünceleri ile ilgili. Hani her ilacın kullanımı farklı bir şey. Bunu ne olur takiple yapın ve bunu da tartışın bir profesyonelle. Yani bu gizlenip saklanacak bir şey değil. Hocam Girex almadan uyuyamıyorum. Sürekli kullanmam doğru mu? Dozuna, miligramına bağlı. Bu bir öncelikle uyku bozukluğunun altta yatan nedenine bakıp uyku hijyeni dediğimiz önlemleri alıp eğer tüm bunlarda hiçbir şey yoksa size uygun bir uyku ilacının kullanımı karaciğer enzimlerinizi ya da nereye etkiliyorsa böbrek enzimlerinizi, böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ederek kullanılabilir uzun süre. Çünkü uykusuzluk daha çok zarar verebilir. Ama iyi uyku ilacında fizyolojik bir uyku istiyoruz. Derin fizyolojik bir uyku. Sabah dinlenmiş kalkma hissi istiyoruz. Artık etki istemiyoruz. Yani gün içinde uykuluk istemiyoruz. Sizin fizyolojik uykunuzu almanızı istiyoruz. Bizim hastalıklarımızda uyku çok önemli olduğu için. Ben atip merhaba demiş. Selam. Merhaba. Atipik psikoz hastasıyım. Mevsim atakları geçiriyorum. Rahat geçirmek için ne yapmam lazım? Hastaneye yatıyorum mevsim ataklarında. Mevsimsel atak geçiriyorsanız bu yine hastalığınızın afektif bir kısmı olabilir. Yani bazen işte şizoafektif bozukluklarda ya da mevsim etkileyebiliyor. Koruyucular kullanılıyor. Bunlar Degradol gibi, Depakin gibi, mevsimsel geçişte bipolardaki gibi, lityum gibi hem güçlendirici hem de koruyucular kullanılabiliyor. Yine ataklarınızı tetikleyen sadece mevsim değil, mevsime girerken ki özellikler olabilir. Altta yatan yani sadece ruh halimiz değil ki mesela guatr hormonumuza mevsimlerle ya da yani bizim bir hem günlük sirkadiyen ritmimiz var hem de bir biyolojik ritmimiz var dönemde özellikle kadınsanız yani bir periyot var yani bir ard arda gelen dönemlerimiz oluyor. Bunları da gözden geçirmenizi şiddetle öneririm. Ben eczacıyım. Buralarda hastane psikiyatri uzmanı gelmesi imkansız. Balıkesir'e yakın bir ilçeden bahsediyor. Hastalar merkeze gidiyorlar ama bazen bize danışıyorlar. Özellikle yan etkiler hatırlatılması gerekenler kullanmak konusunda bilgilere ihtiyacım var. Bu konularda bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. İyi bir konu bu. O zaman biz önümüzdeki haftalarda soru yanıtlar dışında 10'ar dakika bunları yapalım Nilay Hanım'la. Tekrar benzodiazepinler etkileri ve yan etkileri, antidepresanlar etkileri ve yan etkileri, antipsikotikler etkileri, yan etkileri, kişilik sabitleyiciler etkileri, yan etkileri, lityum gibi, tegretol gibi bunları konuşalım. Gebelikte ilaç kullanımı, hamilelikte ilaç kullanımı konuşalım. Yine böyle haftada bir bunları yapalım. Yine de sorulara da yanıt veririz. 10 dakika konu yaparız. 10 dakikada bunları soruları yanıtlarız. Huriye Hanım, uyku bozuklukları depresyon yaratır mı? Sık sık telefon kullanmak ya da sosyal medya kullanmak depresyonu tetikler mi? Uyku bozuklukları, yani gerçekten uykunun ağır bozuklukları, uzun süreli bozuklukları ciddi kaygı bozuklukları neden olur. Ama burada yumurta tavuk ilişkisi var. Depresyon da, distimi de, kronik anksiyete de uyku bozar. Bizim hastalıklarımıza ilk bozulan şeylerden bir uyku ritmidir. Alzheimer'da yani neredeyse 10 yıl öncesinde uykunun bozulmaya başladığını ile ilgili makaleler var. Bu yüzden uyku hijyeni, derin ve dinlendirici bir uyku bizim için çok önemli. Sık sık telefon kullanmak, sosyal medya kullanmak depresyonu tetiklemiyor ama bu nomofobi diyorlar. Telefon ve teknoloji bağımlılığı gerçekten insanları huzursuz edebiliyor. Dönem dönem bir dijital perhiz yapmak, bir hafta hiç kullanmamak, bir hafta sosyal medyayı durdurmak, mümkünse gereksiz sosyal medyaları kaldırmak. Eğer gündelik hayatınıza çok engel oluyorsa, hep telefondaysanız, bunları da yani sadece insan ilişkileri izlemek için kullanıyorsanız çok makul değil. Yani müzik dinliyorsanız çok büyük bir sorun olmuyor da ya da radyo izliyorsanız gibi gibi. Hocam 14 yıl oldu. Dulox kullanıyorum. Artık bırakmalı mıyım? Çok uzun bir süre. Yani eğer bir disteminiz, uzun süren bir depresyonunuz yoksa. Çünkü oldukça güçlü yan etkileri falan olan bir ilacımız. Bırakmalı mısınız? Hiçbir bulgunuz yoksa dozu 1/3 düşürüp sonra 1/3 düşürüp mümkünse bugünlerde değil, birkaç ay sonra parlak güzel güneşli günlere, rahat günlere girerken bırakmak denenebilir doktorunuzla beraber. Mutlaka karaciğer enzimlerinize baktırın. Önemli bunlar. Bırakmasanız bile daha hafif bir ilaca geçirilebilir mi acaba? Bırakması daha kolay bir ilaca geçirilebilir mi? Duloksetinin de çekilme bulguları güçlü olabiliyor. Bir de yüksek doz kullanıyorsunuz. Annem felçli yatalak, her şey alınıyor. Ne yapmalıyız? Felç dediğiniz şey beynin belli bir bölgesinin inme, tıkanma, kanamayla işlevini kaybetmesi. Bu durumda kişilik de değişebilir. Özellikle beynin ön lobları etkilendiğinde, yan lobları etkilendiğinde. Bu alınganlık değil, hastalık. Sizinle ilgili değil, anneniz değil, annenizden geriye kalan şeyler. Bu yüzden çok da yapılacak bir şey yok. Siz yardım alın. Bakım veren sitesi çok zordur. İlaç kullanımı sizi rahatlatabilir. Hem hastanızı hem sizi konforunuzu arttırabilir. Bu konuda iyi bir nörolog ya da psikiyatrist ama geriyatrik nosyonu olan yaşlılık psikiyatrisi ile ilgili, yaşlılık nörosu ile ilgili yapabilecekleri olan birilerinde yardımlaşmanızı şiddetle öneririm. Çok yönetimi çok zor hastalar çünkü ileri yaş bu tip hastalar. Hocam ilaç içince başım sarhoş gibi dönüyor. Normal mi? İçtiğiniz ilaca bağlı. Yani bunu nervyume belli bir dozda içiyorsanız evet. G-Rex gibi Rexapin gibi aşırı sakinlik veren antipsikotikle içiyorsanız olabilir. Paroksetin gibi boşluğa basma hissi yaratan ilaçlarda olabilir. Yani içtiğiniz ilaca, dozuna, bünyenize pek çok şey bağlı bu. İçimde sürekli sıkıntılar var, boğulacak gibi oluyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bu dönem dönem geliyorsa yine anksiyetenin illa bir huzursuzluk olmaz. Bazen hani bunaltı tarzında olabilir. Peki anksiyetenin altında ne yatabilir? Bir anksiyete bozukluğunun bir alt grubu. Depresif bozukluklar, distimi, kişilik. Yani o kadar çok tanı var ki aile hekiminizden başlayarak yardım almanızı öneririm. Kendi başınıza uğraşmayın. Hep söylüyorum böyle yaşanmaz yani. Bir de kronikleşiyor bunlar. Başka hastalıkları çıkarıyor. Stres bu anlamda oldukça sıkıntılı. Din ve ibadetin terapide ve bilimde yeri nedir? Eğer olumlu etkisi mevcutsa deistler bir açı nasıl kapatabilir? Çok mantıklı bir edilim önüne geçiyor mu? Şimdi din ve ibadetin bununla ilgili çalışan, bunu uğraşan, hatta Sağlık Bakanlığı içinde de manevi danışmanlık falan gibi birimler açtılar. Yeri olabilir. Çünkü aslında pek çok konversif hasta Hacı Hoca'ya götürüldüğünde okunuyor ve iyileşiyor. Yani neden? Telkin önemli bir şeydir. Bunu sizin saygı duyduğunuz birinin yapması etkili olabilir. Ancak bilimdeki yeri nedir? Bilimde bir şeyin yerinin olabilmesi için ölçmemiz, tekrarlamamız, tekrar tekrar test edebilmemiz gerekiyor. Bunu sunabilmemiz gerekiyor. Buradaki sıkıntı, kişinin, eğer özellikle terapiyi yapan kişinin inanca bağlı önyargıları varsa ve bu inançta olmayan biri geldiyse çok sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden biz terapide daha çok kendi hem ideolojik hem dini diğer tüm hani taraflarımızı oldukça kamufle etmeye çalışırız. Bunu ortaya koymamaya çalışırız. Yeminimiz de bunun üzerine. Yani biz ideoloji, milliyet, inanç tam bağımsız bir şekilde tedavi için yemin ederiz ve böyle çalışırız. Olumlu etkisi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama bunu sırf İslam gibi düşünmeyin. Yani Hristiyanlar da bunu çalışıyorlar. Hatta bu konuda belki de en başarılı olanlar, hani pek çok da teknik öğrendiğimiz mindfulness gibi, nefes egzersizleri gibi, gevşeme egzersizleri gibi Budistler. Yani bugün kabul ve kararlılık terapisinin içindeki pek çok teknik Vipassana, yoganın bir alt öğretisinden alınmış. Deistler bu açığı nasıl kapatabilir? Yani bu benimle ilgili bir soru değil aslında, teolojik bir soru. Sadece çok kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Agnostik ve deistler de kendilerince, o da bir din yani. Kendilerince törenleri, kendilerince bir inanç sistemleri var. Çok da huzursuzluk ya da huzur anlamında birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünmüyorum. Sadece ister ideoloji, ister inanç olsun, çok katı yapılanması olan inançları ya da ideolojileri, hoşgörülerini çok azaltmış insanlarda strese daha yatkın olduklarını ve çevreleri daha çok çatıştıklarını görüyorum. Ama onun dışında gerçekten şu ya da bu inançta insanlar yok. İyi insanlar, kötü insanlar, katı insanlar, esnek insanlar var bence. Çok mantık ve irdeleme mutluluğun önüne geçiyor mu? Yani çok mantık ve inceleme demeyeyim de titiz kişilik yapısı, obsesif kompulsif kişilik yapısı gibi çok ayrıntıcı, çok geleceğe dönük düşünme, evet, insanın kaygısını arttırıyor. Ne kadar mutlu olursanız olun, kaygısını arttırıyor. Ben ilaç kullanmadan agorafobi yemek istiyorum diyen bir üyemiz var. Ona ne önerirsiniz? Bir klinik psikolog arkadaşımıza gitsin, başlasınlar. Yani bu tip sorularda bana ilginç gelen, hani agorafobi yemek istiyorum, bana çok mantıklı bir talep olarak geliyor. İlaç kullanmadan ya da kullanarak ne fark eder ki? Önce bir yenin. Sonra ilacı bırakma aşamasına girin. Yani ne olduğunu anlayın yani. Burada böyle tek bir cımbızla, hep söylüyorum, biyopsikososyal model lazım bize. İçinden cımbızla bir şey seçip, hani buradaki ana hedefiniz agorafobi yemek olsun, sizin işlevinizi bozan o. İlaç da ilaçsız. Ha, ilaçsız diyorsunuz, psikiyatri uzmanı ya da klinik psikolog arkadaşımıza gidin, bunu yapabilir miyim deyin. Gerek bilişsel davranışçı terapiler, gerek şema terapi, gerek akt çok faydalı olabilir. Bana ağır depresyon, panik atak teşhisi kondu. Psikiyatri, Paxera ve Buspon verdi ama baş dönemim geçmedi. Halsizlik var. Yani bunlar hep söylüyorum, doktorunuzla konuşulması gereken şeyler. Mutlaka kalan şikayetler, şunlar geçti, bunlar kaldı demek lazım. Alttaki tahlillere bakmak lazım. Eğer bu süreçte iyileşemiyorsak, ilaç seçimimiz, tanımız altta yatan bir şey atlanıyordur. İlaç halsizlik yapabilir, hastalık halsizlik yapabilir. Ama bunu yapan pek çok başka neden var. Yani şu an biz moleküler düzey, mRNA seviyesinde psikiyatriyi anlamaya başlamışken hiçbir şeye bakmadan sadece tanıdan gitmek. Yani tanı bir dert aslında. Yani tanı yapışıyor, bir depresyon yapışıyor. Yani sadece depresyon değil, başka şeyler var yani. Da değişecek o. Ama hayır, ben depresifim, ben işte anksiyete hastasıyım. O tanı yapışıyor bir sakız gibi ve çıkaramıyorsunuz kişiden. Aslında sağlıkçıların da çok büyük bir çelişkisi bu. Bir kişide bir tanıyı gördüğümüzde çok da fazla düşünmüyoruz. Bipolarmış bu, lityumu verip geçelim oluyoruz. Bu bir bizim için de bir dert. Bizim de kendimizi çok eleştirdiğimiz, yani DSM-5'in DSM sınıflamasının dışına çıkalım diye çok kendimizi de çok eleştirdiğimiz bir açığımız bu bizim. İlacı yeni başlasın, düşük doz veriyorlar. Çok ilaç değiştirdim. Çoğu yan etki yaptı. Şimdi bıraktım. Doktor tavsiyesiyle kullansam da değişen bir şey olmuyor. Kişiliklerde ilaçlar çok fayda sağlamaz. Karaciğer enzimleriniz çok hızlı çalışıyordur. Kan düzeyi yükselmiyordur. Düşük doza başlandıysa özellikle. Altta yatan bir şey vardır. Metabolik anlamda sizin bunlara yanıtınızı değiştiren bir şey vardır. Yani bu serbest folat düzeyinden kan homosistein seviyesine pek çok şey olabilir. Hep o biyopsikososyal modelden bakmak lazım. Kendinize bir dosya oluşturun ve ona göre gitmenizi öneririm. Hocam 1,5 sene önce 28 yaşındaki kızımı kaybettim kazada. Dünyam zehir oldu. Hiçbir şey içime sinmiyor. Acı yaşamak çok zor. Her gün ağlarını yaşıyorum. Sürekli ağlıyorum. Çok özlüyorum. İman gücüm ve diğer iki gücüm için ayakta durmaya çalışıyorum. Hem yaz hem 1,5 yıl olmuş artık, bir patolojik bir yaz. Anlattığınız tablo da çok zor. Yani öncelikle başınız sağ olsun ama sizden ricam, lütfen ciddi bir psikiyatrik yardım alın. Çok ciddi bir terapi desteği alın. Bunun içinde IMDR olabilir. Bunun içinde dinamik terapiler olabilir. Yani hem ilaç hem terapinin tekrar hayata kazanmamız lazım. Eskilerin o dediği evlat acısı gibi koydukları şey, haklısınız. Yani çok bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan biri. Ne olur çok hızlı yardım alın. Ben uyku ilacı alıyorum. Almazsam uyuyamıyorum. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çok güzel videolar çektik. Çok kısaca tekrarlayayım. Alt yatan nedenlere bakmamız lazım. Bu primer bir uyku bozukluğu değilse, huzursuz bacak mıdır? Guatr çok mu çalışıyordur? Anksiyetemiz mi vardır? Aile hekiminden başlayarak yardım almanızı öneririm. Bir dosya üzerinden. Hangi ilaç nasıl uyutuyor? Neler oluyor? Nasıl etkileniyor? Uykusuzluğu tetikleyen bir şey var mı? Gibi gibi. Hocam aşırı strese, üzüntüye bağlı ağlama kriziyle bayılıyorum. 10 derece psikiyatriste gittim. İlaç verdi. Ne derece fayda olacak diye sorduğumda, deneyeceğiz. Kendi rahatlığımı seçecek misin? Bak dedi. Ben de şikayetlerimi aldım. Denemek mi lazım? Yoksa benim şikayetim ilacı bu denemesi gerekiyor mu? Benim kafam karışık. Şimdi ben de bu deneme lafını çok sık kullanıyorum. İlacı sizin üzerinizde denemiyoruz. Sizin karaciğeriniz herkesten farklı olduğu için, yani yavaş, normal, hızlı, çok hızlı karaciğer olduğu için ve bunların arasında 10 kat doz farkı olabildiği için, herkesin beyin nörotransmitter yapısı, herkesin bedensel tepkisi çok farklı olduğu için tırnak içinde deniyoruz. Hani halkın denk düştü dediği şey var ya. Çünkü kimine 37,5 mg anafanil veriyorsunuz, beni zehirleyecek misin diyor. Kimine 375 mg veriyorsunuz. Hocam alay mı ediyorsun? Bana hiç ilaç vermiyor musun diyor. Çok ciddi etki ve yan etkilerde farklar oluyor. Kişisel farklar oluyor. Benzer gruplar benzer etkiler yapar ama ilk kez kullanıyorsanız bu çok önemli. Bu yüzden bana çok da yanlış bir yaklaşım gibi gelmedi. Hani bak 2 ila 3 hafta sonra kontrol ediyoruz. Kendinizi iyi hissederseniz doz arttıraraktan, yan etkiler azsa optimal dozda devam ediyoruz. İyi hissettiğinizde 3'te 1'e indiriyoruz. İyi hissetmeden de terapi çok zor yapılıyor. Yani ağrı varken, kaygı varken, sıkıntı, ağlama, depresyon varken talimat alamıyorsunuz. Komutları yapamıyorsunuz. Hocam iyi akşamlar size de. 3 yıldır Prozac kullanıyorum. Kullanmadığım zaman çarpıntım oluyor. Kalbim de tekrar çalışmaya başlıyor. Sürekli böyle hissediyorum. Hiçbir şey odaklanamıyorum. Elbette ki kullanın. Ama Prozac kullanımı yanında bu iyi hissetme kitabımız var Psikonet yayınlarından başlayarak. Ulaşabiliyorsanız bir terapist, klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanı. Hani yaşamı düzenleme, tedavi olma ile ilgili genellikle ilaç alıp gitmek hoşumuza gidiyor. İşe de yarıyorlar. Ama iyileşmek biraz daha zor ve biraz daha emek istiyor sanırım. Yaşamı düzenlemesini istiyor. Hayatınızdaki stres yaratan insanları çıkarmak istiyor vesaire vesaire. Bunu sizinle birlikte konuşabilecek, sizi sevmeyen, sizden nefret etmeyen, teknik bilgisi olan, yani terapi nosyonu olan biriyle yapmak çok daha mantıklı geliyor bana. Lütfen yardım alın. Ben psikiyatri ilacı alıyorum sabah akşam. Çok unutkanlık var. İlaçtan olabilirim. Olabilir. Bazı ilaçlarımız, örneğin Zestat, Rexapin gibi ilaçlar belirgin unutkanlıklar yapıyorlar. Haklısınız. Ama unutkanlığın, yani beyindeki tıkanıklıktan B12 eksikliğine, folik asit eksikliğine, yani o kadar çok nedeni var ki. Önce biyolojik faktörlere baksak, ciddiye alsak sizin bu çok önemli bir sorun çünkü unutkanlık. Yaşınız 50 ise çok çok unutkan önemli bir şey yani. Bu yüzden hani bence aile hekiminden başlayarak yine bir yardım almanıza fayda var. 17 yıldır Cipres kullanıyorum. 3 yıldır bayağı rahatsızım. 2 yıldır Rexapin kullanıyorum. Uzun süre kullanmanın zararı var mı? İki zarardan söz edilebilir. Bir, karaciğer enzimleriniz mutlaka izlenmelidir. İki, Rexapin gibi ilaçların uzun süre kullanımı sinsi bir kilo yapabilir. Üç, herhangi bir antidepresanın 17 yıl, 10 yıldan uzun kullanımlarında upregülasyon deniyor. Duyarsızlaşıyor beynin reseptörleri. Dönem dönem onun hani grubunu değiştirmekte fayda var. Bir de 17 yıldır bunu kullanma ihtiyacınız varsa ya altta yatan çok ciddi bir genetik yatkınlığınız var ya hayatınızda halen bir stresör faktör var. Düzenleyemediğimiz bir şey var. Yani burada bir sıkıntımız var. Merhaba, 7 yaşındaki kızım çamaşır makinesinden korkmaya başladı. Sürekli kendini dinliyor. Dilinin boğazdan kaçması, kalbin durması gibi şeyler korkuyor. Doğduğundan beri uyku problemi var. Uyumak istemiyor. 4'te bile zor uyutuyorum. Artık tükendim demiş. İyi işaretler değil. Erken takıntılarımız, gece korkularımız, nedensiz korkularımız var. Anlattığınız self-dysregüle çocuklar. Bunlara okul çağında dikkat eksikliği tanısı konuyor. Hemen bir çocuk psikiyatrisine gitmenizi öneririm. Yani çok rahatlayabiliyor çocuklar. Yine tırnak içinde deneyerek buluyoruz. Ama ilaç da olabiliyor. Ve çok rahatlıyor. Çocuğunuzun 7 yılın böyle yaşaması zaten temel kişiliğinde huzursuz, güvensiz, sıkıntılı bir çocukluk yaratmış oluyor. Hani 17 yılında böyle yaşarsa ama 10 yılını çok daha rahat geçirdiğini, kendine güvendiğini, bu korkuların olmadığını düşünün. Bambaşka bir insana dönüşebiliyor. Bu yüzden hemen bir çocuk psikiyatrisinden yardım almanızı öneririm. Çok hızlı bir şekilde. Hocam çok sinirliyim. Eşime güvenmiyorum. Beni çok eski bir bayan arkadaşıyla WhatsApp'tan görüntü konuşurken yakaladım. Boşanmanın eşine geldik. Psikoloğa da gittim. 2 yıldır atlatamıyorum. Ne yapmam gerek? Yardım edin. 32 yıllık evliliğim çatırdamaya başladı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada patolojik kıskançlık diye bir konu yaptık biz YouTube'da. Bir bakmanızı istiyorum ve evliliklerle ilgili de programlar yaptık. WhatsApp'tan konuşurken yakaladım diye boşanmanın eşiğine gelmek biraz abartılı bir tepki olmuş. Hani herif sen ne yapıyorsun demek daha mantıklı ama yani öncelikle sakin olmanız lazım. Öncelikle kendiniz bir aile hekimi ve psikiyatri uzmanından başlayarak. Hani bende bir şey var mı? Yani acaba gereksiz bir kıskançlığım var mı diye bakmanızı öneririm. Tabii sizde bir şey yoksa, birinci, ikinci eksen tanısında bir şeyimiz yoksa, bir kuşku bozukluğunuz, bir paranoid kişiliğiniz yoksa, çift olarak yardım alın. Gülcan Özer, sevgili meslektaşımızın çok güzel bir kitabı var. Herkes kendi hayatının kahramanı. Var satılıyor piyasada. Ne olur bir okuyun. Yavaşlayın. Ama sinir, yani ben çok sinirliyim kelimesinde. Hani bana 3 kez o siniri davranırsanız ben sizinle sürdürmek istemem. Yani ben değişemiyorum. Ben böyleyim. Yani o zaman sürdüremezsin de. Yani ağaç değiliz ki sabit kalalım, yere kök salalım. Değişebiliriz yani, tüm eğitimin, tüm psikiyatrinin, tüm rehabilitasyonun amacı bu. Değişebileceğimizi varsayıyoruz. Bu yüzden hani kendinizden başlayarak bir yardım almanızı şiddetle öneririm. Çünkü 38 yıl boyunca bana kuşkucu davranır, sinirle bağırır çağırırsanız çok da yürütmeme eğiliminde olmamı anormal karşılamayın o zaman. Yani burada bir sıkıntı var. Bir süreç 6 aydan uzun sürüyorsa çiftin arasında, iki tarafında ciddi sıkıntıları vardır. Yani iki tarafında. Önce bir klinik, yani psikolog bir arkadaşlarımız olur. Klinik bir psikolog olmasında, hiç olmazsa da psikiyatrist olmasında bu anlamda fayda var. Yani ne yazık ki bu ülkede görmenize fayda var gittiğinizde. Hani çift terapisinde deneyimli midir? Ya da paranoid bir yapı ile ilgili deneyimli midir? Daha önce vakası var mıdır? Görmekte fayda var. Hocam 12 yaş oğlum ergenliğe giriyor. Onunla başa çıkamıyorum. Onun bildiği, onun dediği doğru. Ona göre derslerine giriyor ama kişisel sorguda çatışma yaşıyoruz. Bağırarak cevap verin. Ne olur yardım edin. Ben Nesli diye bir kitap var. Bununla ilgili de programlar yaptık. YouTube'da var. Karate'de yaptık saatlerce. 12 yaş daha sonrası zor olduğunuz için biraz erken kızlar daha çok oluyorlar ama ne yapalım? Ben Nesli'ni ve Kültekin Ögel hocamızın internet bağımlılığı okuyun. Oyun bağımlılığı olan ve aşırı korunan, aşırı desteklenen, 12 yaşına kadar, 8-10 yaşına kadar hayır denmemiş, her istediği yapılmış çocuklarda çok ağır davranış sorunları yaşıyoruz. Baba ile birlikte hareket etmenizi, eğer aile apartmanındaysanız tüm büyüklerle birlikte hareket etmenizi şiddetle öneririm. Spor, kurs, sanat, bunlardan yardım almanızı öneririm. Zaten 3 yılınız kalmış. 15 yaşından sonra hiçbir şey yapamayacaksınız. Bu yüzden bu durumu bir acil durumu olarak hemen bir plan yapmanızı. Yani çok zorlanıyorsanız rehber öğretmenimizden, psikolojik danışmanlardan, çocuk psikiyatrisinden. Hani lütfen bakın. Kitaplarla başlayın. Ama yani yine yani yardım almak gerekli. Yani insanlar araba sürmek için de 3 ay kurs alıyorlar, ders alıyorlar vesaire ama çocuk büyütmek, benim ilk kez 19 yaşında oğlum var. Ne kadar bu işi bilsem bileyim bambaşka bir deneyim yani. Sizin de ilk kez 12 yaşında bir oğlunuz var yani. Hayatınızdaki ilk deneyim bu. Travmatik olaylar dönemsel bayılmalara yol açar mı? Bayılma dediğiniz anda bu konversiyon mudur, epilepsi midir, istonik bir nöbet midir, hipoglisemi midir, kan şekerinin düşmesi midir? Yani hemen biyolojik bakmakta, hemen EEG çekmekte, hemen kan şekerine bakmakta fayda var. Tabii ki travma bir anksiyete atağını konversiyonu bir şey tetikliyorsa neden olmasın? Yani bazen sistem aşırı yüklendiğinde kendini kapatır. Bu bir savunmadır aynı zamanda. Önce hekimle başlayın. Yani yine aile hekimiyle başlayın. Ara ara bayılmalarım oluyor. Böyle bir soru. Aile hekimiyle başlayın. Geceleri uyumak için yatıyorum. Başımda amigdala çalışıyor sanki. Uyuyamıyorum. Baş ağrısı çekiyorum. Gerilim tipi ağrılar olabilir. Nörolojinin pek çok küme baş ağrısı, şu baş ağrısı var. Bazı alerjiler çok ilginç ama böyle histamini yok eden bir enzime bağlı baş ağrıları olabiliyor. Çok balık yediğinizden, peynir yediğinizden bile olabilir. Pek çok şey olabilir. Nörolojiden başlayarak olmadı psikiyatri yavaş yavaş gitmekte fayda var. Pasiflora yaşlarda zararlı mıdır? Pasiflora bir bitkisel özüt, hafif bir sakinleştirici. Yetiyorsa ve bir zararı yoksa büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama onda da karaciğer enzimlerini baktırın. Yararlı mıdır zarar, yani fayda sağlıyor, rahat uyuyor, o iyi geliyor diyorsa bir sıkıntım yok. Karaciğer enzimlerini bozmadığı sürece, etkileşmediği sürece değilse bir sıkıntı olacağını çok düşünmüyorum. Ama iki, psikiyatrinin çok yerlediği şeyler değil yani. Çok nadiren, hani 30 yılda 10 kez yazmamışımdır, 5 kez yazmamışımdır. Spreys içiyorum 15 yıldır. 3 gün içmesem aşırı ağlama krizi oluyor. Bağımlılık yapsam ilaç almadan nasıl durabilirim? Şimdi bağımlılık yapmıyor. Bu bir bağımlılık değil. Ya çok ciddi genetik yatkınlığımız var, anksiyöz yapımız var. Ya çok sıkıntılı, stresli bir yerde yaşıyoruz. İlaç bizim tahammülümüzü arttırıyor. Yani spiralik kesip Prozac ya da başka bir şey kullanabiliriz. Çok rahat. Aynı sonucu alacağız demektir. Çünkü ilacın kesilmesi yoksunluk yapmıyor aslında. Hani eroin gibi bir şey değil bu. Bırakırız da yani iyi bir psikiyatrik yardımla yavaş yavaş 3 gün değil işte 3'te 1 doz azaltıp 3'te 1 doz azaltıp yavaş yavaş özellikle yaz aylarına rahat günlere denk gelecek işte bırakın. Ama bıraktığınızda huzursuzluk, adet öncesi gerginlik, sinirlik artıyorsa bu ilaca bağımlılık değil yani. Bizim yapımız böyle. Bu yapıyı nasıl değiştiririz çalışmak lazım. Yoksa hiçbir faktör değişmemiş yaşamınızdaki, yani ailenizdeki, işinizdeki, sadece ilaç almışsınız, siniriniz geçmiş, kesince tekrar oluyor. Olacak tabii ki yani. Hiçbir şey değişmemiş ki hayatımızda. İçe kapanıklık nasıl geçer? İçe kapanıklık dediğiniz şey sosyal fobi de olabilir, avoidant kişilik, kaçıngan kişilik de olabilir. Yani tüm bunların yani hepsini biz yine YouTube'da anlattık. İlaç artı bireysel terapi harikalar yaratır. Daha ayrıntılı olanı var. YouTube'da ve Spotify'da. Lütfen, lütfen izleyin. 20 yaşında eşimi kaybettim. 40 yıl oldu. Eskiden sakin, güler yüzlüydüm. Şimdi tam tersi aksa gelemiyorum. Alttan alamıyorum. Ruhum yorgun. Tahammülüm yok. Herkese arama mesafe koyuyorum. Normal mi? Çok çok sinirleniyorum. Öncelikle yardım alın. Elbette ki 60 yaşında insanlar biraz daha tahammülsüz. Özellikle saygısızlık ve aptallığa çok tahammülsüz olabiliyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ve çok rahat tepki verebiliyoruz. Ama burada bahsettiğiniz hani, tahammülsüzlük ve herkesi aramam koyuyorum, çok çabuk sinirleniyorumlar. Bunun açıklayamayacağımız şeyler. Sanki biraz o biyolojik parametrelerim normal mi? Kuatrım çok mu çalışıyor? Tahammülümü arttırabilir miyim? Unutkanlığım var mı? Çünkü 60 yaşta bunlarla ilgili kritik bir yaş. Hani yine aile hekiminden başlayıp hani yardım alsak. Çok önemli bir şey. Çok tabii ki üzücü, eş kaybı insanın hayatındaki en büyük sıkıntılardan biri. Ama 40 yıl geçmiş. Bunu açıklamak mümkün değil. Yani bu yaşlarda biraz bunları aşmış olmayı bekliyoruz. Yani altta yatan nedenlere bakmakta fayda var. İyi akşamlar size de. Eşimi kaybettim. Ön başı 15 ay oldu ve ben de kaybetme korkusu oluştu. Kızım 8 yaşında. Ya da bana bir şey olsa diye çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Yardım almanızı öneririm. Öncelikle eş başınız sağ olsun. Eş kaybı yaşadığımız en yıkıcı olaylardır psikiyatride. Bu konuda mutlaka yardım alın. Çok erken ama yas oturuyor. Kaybetme korkusu da bu anlamda çok doğal. Özellikle bu tip bir ciddi travma yaşamış anne babalarda. Hani ben bile çocuklarım 16 yaşına gelene kadar ya onlar büyümeden bana bir şey olursa hayatımdaki en önemli korkumdu yani en önemli sıkıntımdı. Bu yüzden çok doğal korkular, kaygılar. Bunu yönetmeyi öğrenmek, bununla baş etmeyi öğrenmek. Gerekirse ilaç yardımı almak. Yani uykunuz çok bozuk, ağlamalarınız oluyor falan gibi olursa ya da artıyorsa bir belirtiler gerekli olabilir ama öncelikle bununla baş etmeyi öğrenmek. Yas konuşmadan geçmiyor. Yani mutlaka konuşmak gerekiyor. O üstünü örterek geçmez yas. Baş dönmem oluyor. Pek çok şey. Aşırı tuz alımı, menier, B12 eksikliği, stres, somatoform bozukluklar. Bunların hepsi yapar bunu. Aile hekiminden başlayarak. Nöroloji ve psikiyatri ve sadece baş dönmesi varsa belki KBB nöroloji. Hani çok önemli bunlar. Annemi iki gün ölmüş olarak gördüm. Evde tek kalamıyorum. travmatik bu, ne yazık ki. İnşallah kalkar karantina önlemleri. Hani kronik hastalıkları olan pek çok yaşlımız destek alamadığı için evinde ölü bulundu. Çok sevgili psikoloji camiasının duayenlerinden, çok değerli kitapları olan Doğan Cüceloğlu hocamızın da bugün ölüm haberini aldım. Medyadan, sosyal medyadan. Benzer bir süreç, evinde ölü bulunmuş. Kronik hastalıkları olan kişiler bakım alamıyorlar. Umuyorum bu karantina süreçleri geçer ve daha fazla hareket edebilir, daha fazla bakım alabilir hale gelir yaşlılarımız. Başınız sağ olsun. Çok hızlı bir şekilde psikiyatri uzmanına ya da bir klinik psikologumuza gidin. Uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri olursa bu konuda mutlaka mutlaka yardım alın. Çok küçük travmalar değil bunlar. Tek başınıza atlatamayabilirsiniz ve bu güçsüzlük değil. Kesinlikle güçsüzlük değil yani. Öfke problemine nasıl çözüm buluyorsunuz? Tedavi uyguluyorsunuz? Bir yakında vurmalar, kırmalar, kendini öleceğim gibi ailesi tehditler ya da nasıl bir yol izlenmelidir? Psikiyatri uzmanına gitmelidir. Bu antisosyal bir kişilik olabilir, borderline kişilik olabilir. İstediğini yaptırmak için son derece çıkarcı bu tip tabloları kullanıyor olabilir. Gerçekten tahammülsüzlüğü olabilir, adet öncesi gerginliği olabilir. Psikiyatri uzmanından başlasınlar. Hani kişilik midir, değil midir, ne yapacaklardır, bakmalılar. Hani ona göre yol bulurlar. Ancak kimseyi kendimi öldüreceğim diyerekten ailesini tehdit etmemeli. Yani aban bunu yapmasın diye ödün verdikçe daha çok ödün vermek zorunda kalabilirsiniz. İyi yayınlar size de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yaklaşık olarak bir yıldır sürekli internetten alışveriş yapıyorum. Kaltını doldurur doldurmaz ilk işim operatif tüketmek oluyor. Gün geçtikçe bu durum daha da ileri gidiyor. Kendim daha rahat sıkılmaya başladım. Engelleyemiyorum. Ne yapmalıyım? Dürtü kontrol bozuklukları ile ilgili yayınlar yaptık. Bu bir dürtü kontrol bozukluğu. Ciddi bir, yani en azından klinik psikolog, mümkünse psikiyatri uzmanı arkadaşımız. Dürtü kontrol bozukluğunun ilaçlı tedavisi de var. İlaçsız olarak bunu tartışmak da işe yarayabilir mi? Yarayabilir. Ama önlem alın, bu bir dürtü kontrol bozukluğuna benziyor. Doktor bey, ben bipolarım. XYZ ilaçlarını kullanıyorum. Stabilim ama enerjim yok. Hiçbir şey yapasım yok. Havalar etkileniyor olabilir mi? Etkiliyor. İlginç bir tedaviniz var. Yani bunlar da biraz böyle hareket bozukluğu yapabilen ilaçlar. Biraz durgunluk yapabilen ilaçlar. Ve evet, mevsim geçişi. Şu dönem bahar geçişindeyiz. Yani havaların işte 40 derece kar olmasına, eksi onlara inmesine bakmayın. Yani mutlaka bunu şeyle konuşun. Psikiyatri uzmanınıza konuşun. Ayarlama yapılabilir. Stabil olmanız çok iyi. Bu şekilde kalmanız, ama hani işlevsellik de bizim için çok değerlidir. Mutlaka konuşun psikiyatri uzmanınızla. Ben aile hekiminden destek alıyorum dışarı çıkamadığından, sıkıntıdan dolayı. Bunun zararı olur mu? Hayır. Niye olsun? Biz yıllarca aile hekimlerinin birinci basamakta depresyon ve anksiyeteyi tedavi etmesi için eğitimler yaptık. Aile hekimleri hekimdir arkadaşlar yani. Yani her türlü psikiyatrik tedavi yetkileri vardır. Ama ne yazık ki SGK ödemeye insanlar zannediyor ki SGK sadece ödemiyor. Aslında her hekim her ilacı yazabilir yani. SGK ödemiyor. Tıbbi olarak yetkisizlik değil bu. Sigorta sandığı sadece parasal gerekçelerle. Hayır, ben bunu ödemeyeceğim diyor. Yapacak bir şey yok yani. Sağlık sistemi seçimlerde hekimler belirleyici değil, hemşireler, hekimler, sağlık personeli. Politikacılar belirleyici. Biz sadece sahaya uygulayan teknisyenleriz bunu. Dulox 60 kullanıyorum. 5 sene oldu, bırakmalı mıyım? Karaciğer enzimlerine bakmalıyız. Bulgularınızın geçip geçmediğine bakmalıyız. Azalttığımız zaman geri dönen bulgulara bakmalıyız gibi. intihar düşüncesi geçmiyorsa çok önemli bir psikiyatri uzmanına gitme nedenimiz. Derhal gidin. Derhal unipolar depresyon musunuz? Kronik bir distimi mi? Bunların hepsi bizim için sorun. Çok da değerli bir semptom bu. Önemli bir semptom. Altta pek çok diğer belirtiyi aramamızı sağlayan bir şey. Bu yüzden mutlaka gitmenizi şiddetle ve şiddetle öneririm. Soru olmadığı için bu birdenbire soğuk ve kapalı havalar ve tekrar gelecek bahar. Bahar geçişi nedeniyle gerçekten böyle yağmur gibi depresyon, hipomani yağıyor, dalgalanmalar görüyoruz. Bu bahar ve sonbaharda psikiyatrinin çok alışık olduğu bir şey. Ancak uyku bozukluklarınızı izleyerek bunu takip edebilirsiniz. Uyku ritminizde azalma varsa, sürenizde kırılma varsa lütfen çok dikkatle izleyin. Karantina umarım açılır. Ancak açılmama uzama ihtimalinde de çocuklarla karantina günlerini sağlıklı geçirmek, karantinada çocuklar gibi programlar yaptık. Ne olur izleyin. Çünkü hem çocuklarımız, hem yaşlılarımız, hem bizler yani artık iyice kötü etkilemeye başladı, moralimizi bozmaya başladı. Önlem almazsak, oluruna bırakırsak iyice gevşiyoruz, tavsiyoruz. Biyolojik yüklerimiz değişiyor. Çok fazla teşekkür var. Herkese tek tek teşekkür edemediğim için zaman ayırdığınız, dinlediğiniz, katıldığınız, sorularınızla bizi uyardığınız için çok çok teşekkür ederim. Haftaya Salı yine sorularla beraber ama bu sefer bir konu olacak 10 dakika. İşte antidepresanlar ve yan etkileri vesaire ne oldukları. Antipsikotikler gibi biz bunu sıraya koyarız. Yine de yanına capslerde yayınlarız. Haftaya Salı tekrar görüşmek üzere. Sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalını beğenirseniz, faydalı olabileceğini düşündüğünüz insanlara iletirseniz, bizi sorularınızla tekrar tekrar uyarırsanız çok memnun oluruz. Haftaya Salı görüşmek üzere.